efendim. Başkent Birikimleri programının bu haftaki konuğu Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili Avukat Atilla Kart. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Efendim özgeçmişinizi okuyorum. Ondan sonra sohbete başlayabiliriz. Atilla Kart 1954 Konya doğumlu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. Konya merkezli sosyal çalışmalar ve dernek yapılanmaları içinde görev üstlendi. Baro yönetiminde görev yaptı. 22. ve 23. dönemde Konya milletvekilliği yaptı. Halen Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak mecliste bulunuyor. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda CHP adına görev yapan milletvekillerinden birisiydi. Son 3 dönemdir de Anayasa Komisyonu üyesi. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Efendim en dikkat çekici olan 3 dönemdir Anayasa Komisyonu'nda oluşunuz. İsterseniz anayasadan bahsederek sohbetimize başlayalım. Ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?
Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben öncelikle program davetiniz için teşekkür
ediyorum. Ben teşekkür ederim.
Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
Teşekkürler.
Tabii anayasa çalışmalarına ya da Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarına ya da başkanlık önerilerine girmeden evvel eğer uygun görürseniz
estağfurullah.
Bugün bakın işte dün itibariyle 24. dönem meclis çalışmaları sona erdi.
Evet.
7 Nisan'dan itibaren de tam anlamıyla artık seçim propagandası dönemi başlayacak. Seçim takvimi başlayacak. 25. dönem meclis çalışmaları için seçim propagandalarının başlayacağı bir dönem. Dolayısıyla bu 12 yılı, 13 yılı bir genel olarak özetlemekte ben yarar görürüm.
Buyurun.
Türkiye şu anda nerede? Ve nereye gidiyor? Tabii Türkiye'nin 2002 yılında nereden geldiği o başlı başına ayrı bir bahis. O çok daha kapsamlı bir konu olarak değerlendirilmeli. Ama şunu ben ifade etmek isterim. Adalet ve Kalkınma Partisi demokrasi tarihimizde hiçbir siyasi iktidara nasip olmayan bir çoğunlukla, parlamento çoğunluğuyla 3 dönemdir Türkiye'yi yönetiyor.
Evet.
İşte 12 yılı geçti ki 13. yılın ortalarındayız. Bu bir siyasi iktidar için çok büyük bir başarı.
Evet.
Büyük bir başarı.
Gerçekten çünkü ediyorum. Oy arttırarak da devam ettiler.
Büyük bir başarı. Ama aynı zamanda tarihi bir görev ve sorumluluk. Kabul etmek gerekir ki bakın bir ülkenin temel sorunlarının çözümü noktasında 2-3-4 yıllık süre bile başlı başına son derece önemlidir.
Evet.
Peki bu 12 yılın sonunda 13 yılın içinde acaba nasıl bir Türkiye fotoğrafı var? Bunları bir görmemiz gerekiyor değil mi? Adalet ve Kalkınma Partisi 3 Kasım'da göreve gelirken çok iddialı söylemlerle geldi. İşte hukuk devleti yapılanması, kuvvetler ayrılığı, temel hak ve özgürlükler, yolsuzluklarla mücadele hatırlayacaksınız. 3Y yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Bunlarla mücadeleyi hedefleyen çok iddialı söylemlerle sivil toplumun güçlenmesi, efendim katılımcı demokrasi, devletin hesap vermesi, şeffaf yönetim bunlar çok iddialı söylemler olarak dile getirilmişti. Çok önem verdiğim bir vaat, kamu personel reformunun bir yıl içinde hayata geçirileceğinden söz edilmişti. Yani devlet yönetiminde idari ve adli anlamda görev yapan o personel yapılanmasında yıllardır bu dile getirilir. Bir yıl içinde bunun hayata geçirileceği ifade edilmişti. Yeri gelirse onlara temas ederiz. Biraz sonra bir kitap çalışmamdan da söz edeceğim.
Tabii
orada
ki.
Da ifade ettim. Türkiye'de kıdemi, liyakatı, ehliyeti, uzmanlığı esas alarak kamu personel yapılanmasını hem idari anlamda hem adli anlamda gerçekleştirecek bir siyasi iktidar, çok inanarak söylüyorum, iddia ile ifade ediyorum, Türkiye Cumhuriyeti'ne en büyük hizmeti yapmıştır. Bundan daha büyük bir hizmeti tasavvur edemiyorum. Çünkü siyasi iktidarlar gelip geçicidir.
Evet.
Kalıcı olan Türkiye Cumhuriyeti devletini yöneten o mekanizmadır. O mekanizmanın istikrarı yakalamasıdır. O istikrarın kamu hizmeti verimliliğine dönüşmesidir. Oradan temel hak ve özgürlükleri esas alan, oradan gelir dağılımı adaletini esas alan bir yapının oluşmasıdır. Bunu da ancak siz nitelikli bir bürokratik yapıyla, kamu yönetimiyle bunu yapabilirsiniz. Orada devletin hafızası önemlidir, kurumların hafızası önemlidir, arşivi önemlidir. Bunlar birbirini besleyen süreçlerdir. Bütün bunlar son derece etkili oldu. Orada söz gelişi YÖK'ün kaldırılmasından söz ediliyordu. Hı hı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin o hedefleri arasında. Yine hatırlayacaksınız, %34 oy almasına rağmen işte %66 bir milletvekili çoğunluğuyla o %10 baraj,
evet,
onun da getirdiği avantajla Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına iktidara geldi. Orada Sayın Recep Tayyip Erdoğan o dönemde siyasi yasaklıydı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak genel başkanımız, dönemin genel başkanı, önceki genel başkanımız Sayın Deniz Baykal aynen şu ifadeyi kullandı. Yine hatırlayacaksınız, bunlar yakın tarihler.
Evet.
Bir parti seçime giriyor. Oy pusularında genel başkan olarak Recep Tayyip Erdoğan yazıyor. O parti seçimi kazanıyor ve o partinin genel başkanı başbakan olamıyor. Bu demokrasiyle bağdaşmaz. O sebepledir ki biz o noktadaki anayasa değişikliğine destek verdik.
Evet.
Çünkü orada her ne kadar teknik olarak fikir ve düşünce suçu kapsamında ise de aslında orada daha başka amaçların olduğunu biliyoruz. Ama biz demokrasi anlayışımızın gereği olarak oradaki o Siirt konuşmasını, o şiir,
evet,
şiiri, onu sonuçta fikir ve düşünce özgürlüğü kapsamında kabul ettiğimiz içindir ki anayasa değişikliğine destek verdik.
Çok da isabetli oldu.
Evet.
Evet.
Yani bugün de doğru yaptığımız kanısındayım.
Evet. Halk da bunu takdir
şimdi,
etti. Evet.
Tabii orada gene kendi bünyemizden eleştiriler aldık. Alıyoruz da, ama hayır, doğru yaptığımız
doğru
kanısındayım.
Doğru olanı yaptınız.
Biz hem akılcılık bunu gerektiriyordu, hem de demokrasi anlayışımızın gereği buna izin vermemiz, buna olumlu yaklaşmamız gerekiyordu. Ha, ne oldu? 10 yılın sonunda, 12 yılın sonunda Türkiye çok ağır tahribatlar yaşadı. Ama bunların yine demokrasi içinde çözümünü aramamız gerekiyor.
Bu çok doğru. Altını,
evet,
çizilmesi gereken,
aynen,
bir cümle.
Vurguluyorum.
Doğru.
Yani bu elbette seçimle gelenler de yanlış yapar. Seçimle gelenler yanlış yapmaz diye bir şey yok. Önemli olan nedir? O yanlışın yine demokrasi yoluyla giderilmesi.
Çok doğru.
Ve o yanlışların, o yanlışların hukuk ve demokrasi içinde hesabının sorulması. Başka yol ve yöntemlerle değil.
Çok doğru.
Darbe yoluyla değil.
Evet.
Onların, o yanlış yapanların da bir taraftan tabii vatandaş seçmen oy yoluyla onun değerlendirmesini yapacak. Ama olay ondan da ibaret değil. Elbette orada gerçekten hukuka aykırı, demokrasinin temel ilkelerini tehdit eden yanlışlar varsa bunların da hesabı yine hukuk yoluyla, demokrasi yoluyla sorulmalıdır. Bu anlayışı topluma egemen kılmaya çalışıyoruz. Bunu yapmadığınız takdirde ne olur? Toplumsal barışınızı sağlayamazsınız, demokrasinizi inşa edemezsiniz. O sebepledir ki, ve yine hatırlayacaksınız, 2004 anayasa değişikliklerine biz destek verdik. 6. 7. Avrupa Birliği sürecinde oyun paketlerine destek verdik.
Evet.
Yani bu anlamda hiçbir zaman katı, engelleyici, olumsuz muhalefet anlayışı içinde olmadık. Yapıcı, sorumlu bir muhalefet anlayışı içinde olduk. Ama bakın, yine kitabımda ifade ediyorum, arka kapağında ifade ediyorum. Orada isim vererek ifade ediyorum, yeri geldiği için. Bir derdin Mayıs 2006 tarihli kapağı. Aslında 2004, teşekkür ediyorum. Bakın, bu Türkiye Nerede, Nereye başlıklı olarak hazırladığım kitap. Henüz daha bir hafta oldu. İşte akademisyenlere, araştırmacılara, siyaset bilimcilere ulaştırıyorum.
Evet.
Köşe yazarlarına, basın mensuplarına ulaştırıyorum. Bu kitabın arka sayfasında da Türkiye parti devleti oluyor. Bunu bugün söylemiyorum Ayşegül Hanım. Bunu ne zaman söylüyorum? Mayıs 2006. Aslında 2004-2005'ten bu yana dedik bunları. Bunlar meclis kayıtlarında, basın toplantılarımızda mevcut.
Evet.
Mayıs 2006'da orada bunları ifade ediyoruz. Böyle bir safahatı yaşadık. Böyle bir dönemi yaşadık.
Evet.
Şimdi böyle bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte şunu görmemiz gerekiyor. İşte 2007'de tabii Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Türkiye çok kritik gelgitler yaşadı.
Evet, tabii.
Demokrasi adına söylüyorum. Orada 27 Nisan muhtırası kabul edilemez bir muhtıraydı.
Çok doğru,
kesinlikle
evet.
Kabul edilemez bir muhtıraydı. O anayasa değişikliği, o zaman da şunu söyledik. Cumhurbaşkanı halkın oyuyla seçilebilir. Bu noktada saplantımız yok. Ama nedir? O yönetim sistemi, parlamenter sistem olsun, yarı başkanlık olsun, başkanlık olsun, hangi sistem olursa olsun, bunlardan hangisi Türkiye şartlarına uygundur ayrıca konuşabiliriz. Ama bu sistemlerden hangisi olursa olsun, siz o anayasal sistemde yetki, görev, sorumluluk dengesini kurmak durumundasınız. 2007 anayasa değişikliğiyle ne yaptık biz? Mayıs 2007'de saatler süren anayasa komisyonu çalışmaları, orada fiili durumların yaşadığı komisyon çalışmaları oldu. Hiç unutmam, Oya hocamız, Oya Araslı profesör, Ankara milletvekilimiz, yani Burhan hocayla fiili arbede noktasına geldi. Yani düşünebiliyor musunuz o tabloyu? Ki Burhan Hoca, Oya Hoca'nın öğrencisi konumundadır. Öylesine bir gergin dönemi yaşadık. Ne yapıldı orada? Efendim, siz halkın oyundan korkuyorsunuz. Hemen o istismar başladı. Ya kardeşim, Sayın Başkanım, Cumhurbaşkanı halkın oyuyla gelebilir. Peki halkın oyuyla gelen bir de başbakan var. İki başlı yönetim olur mu? Bu olmaz. Bunun bir yönetim sisteminde karşılığı var mı Sayın Başkan diye soruyoruz. Sayın Başkan'ın cevabı ne? Ya oldu bir kere, işte ucube bir sistem yarattık. Tutanaklarda olan ifadeyi söylüyorum.
Yani Cumhurbaşkanı'nın ve Başbakan'ın ayrı ayrı halk oyuyla gelmemesi taraftarı mıydınız?
Şimdi şöyle, Cumhurbaşkanı'nın şöyle diyoruz. Cumhurbaşkanı halk oyuyla da gelebilir.
Evet.
Gelebilir.
Ve güzel olur esasında. Evet.
Bu noktada bir saplantı içinde değiliz. Bu nasıl olabilir? Doğrudan halkın oyuyla gelebilir. Efendim, o il genel meclislerinden, sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi değil, Türkiye çapındaki il genel meclislerinden oluşan heyetlerle,
evet,
değişik yol ve yöntemler olabilir. Ama onunla bağlı olarak Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın yetki çatışması yaşamaması için, bakın, orada anayasamızda 20 madde var ki Bakanlar Kurulu'nun Cumhurbaşkanı'nın ilişkilerini belirleyen maddeler bunlar. Bunların hepsini yetki, görev, sorumluluk kapsamında bir bütün olarak düzenlemek zorundayız. Sadece Cumhurbaşkanı seçimi maddesini değiştirmekle o zaman o bütünü, zaten yanlışları olan bir anayasa, o yanlışları tırmandırmış oluyoruz. O yanlışları daha ileri boyutlara ulaştırmış oluyoruz. Sayın Burhan Kuzu'nun ifadesiyle ucube bir sistemi yaratmış oluyoruz. Böyle bir dönemi yaşadı Türkiye. Ve giderek daha sonra işte 2011 seçimleri vesaire. Evet. Geldiğimiz noktada bakın, 15 Ağustos, daha belki süreçleri geçiyorum. Yani o Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı dönemindeki sistem tartışmalarını, anayasal ihlalleri, bunları geçiyorum. Ama çok açık olarak ifade ediyorum ki 15 Ağustos 2014 tarihinden bu yana Türkiye'de bir anayasal darbe sürecini yaşıyoruz. Somutlaştırarak anlatayım.
Buyurun, tabii.
Örnek vererek anlatayım. Şimdi anayasamız çok açık bir şekilde 101. madde ve 102. madde, Yüksek Seçim Kurulu'nun Cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarının açıklamasıyla birlikte yani 15 Ağustos'ta açıklandı.
Evet.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaştırmasıyla birlikte Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 12. Cumhurbaşkanı olarak artık o sıfatı kazandığını düzenliyor.
Evet.
Bakın, genelgeyle yönetiliyorsunuz siz. İşte hemen örnek vereyim. Maden mevzuatı ile ilgili genelge. Biraz evvel zannediyorum temas etmiştim.
Evet, sohbetimizde.
Bakın, şimdi Somalar, Ermenekler durup dururken mi oluyor? Bunları biraz analiz etmemiz gerekiyor. Şimdi devlet ne yapmış? Mekanizmasını kurmuş. İşte Enerji Bakanlığı kurmuş. Enerji Bakanlığı bünyesinde Maden İşleri Genel Müdürlüğü kurmuş. Ona göre binlerce uzmanı istihdam ediyor. Ona göre mahallinde denetimini yapıyor o ocakların. Efendim, Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı'nın dışında Çalışma Bakanlığı, işte efendim iş güvenliğine yönelik tedbirleri alıyor değil mi? Devletin bir mekanizması var. Ona göre de bir örgütlenmesi var. Binlerce insan çalışıyor o bakanlıklarda. Onlar alanda çalışıyorlar. Ankara'da çalışıyorlar. Ha, o çalışmadaki suistimaller, yanlışlıklar ayrı bir bahis. Ama mekanizma bu. Olması evet. Gereken bu. O mekanizmanın yerinde çalışmaması, uygun çalışmaması, onu da denetleyecek ayrıca mekanizmalar var tabii işte. Hükümetler bunun için var.
Evet.
Yargı bunun için var.
Evet.
Ama siz ne yapıyorsunuz? Hükümet olarak 2012 yılında bir genelge çıkarıyorsunuz. Diyorsunuz ki madenler, ormanlar, meralar, hazine arazileri, bunların diyorsunuz kiraya verilmesi, tahsisi diyorsunuz, bunları ben kendi uhdeme aldım diyorsunuz. Bunlar benden sorulur diyorsunuz. Başbakan olarak.
Evet.
Şimdi bu gerçekten kabul edilemez bir tablo. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez bir tablo.
Yani bu vesileyle maden ocaklarının bulunduğu bölgeler başbakanlık kapsamına alınmış oluyor değil mi? Başbakanlığın yönetimine alınmış oluyor.
Şimdi madenlerle ilgili her türlü ruhsatı, denetlemeyi, izni siz başbakanlığın bünyesine alıyorsunuz. Sizin başbakanlık olarak Soma'daki madeni denetleyecek teknik kadronuz
evet.
Yok sizin. Sizin başbakanlık olarak Ermenek'teki ocağı denetleyecek uzmanınız yok sizin. Böyle bir şey olabilir mi?
Peki sistem şu şekilde mi yürüyecek? Bakanlığın uzman kadrosundan faydalanıp kendilerine rapor edilmesini temin edip netice kararın mı başbakanlıktan çıkması
şimdi,
sağlanacak?
O zaten başbakanının genel sorumluluğu çerçevesinde zaten mevcut.
Bu şekilde olan, mevcut tabii, durum.
Zaten
evet.
Mevcuttur. Evet. Yani o teknik çalışmayı, o denetimi Enerji Bakanlığı yapar.
Evet.
Çalışma Bakanlığı yapar.
Evet.
Başbakanlık da onları zaten denetler
evet.
Siyaseten. Anayasal olarak zaten denetler.
Peki şu anki değişiklik tam olarak ne?
Şimdi şu anki değişikliğin fiili sonucu ne? Fiili sonucu.
Fiili sonucu.
Fiili sonucu şu. Bakın ne oluyor? Artık o başbakanın o genelgesi üzerinedir ki orada başbakanlıkta bir havuz oluşuyor. Fiili olarak bir havuz oluşuyor. Orada bir ay içinde, 1,5 ay içinde karşılanması gereken talepler, o alanla ilgili olarak karşılanması gereken talepler ne olacak? O talep yapılıyor. Siz Enerji Bakanlığı olarak, efendim Çalışma Bakanlığı olarak uzmanlarınızla o alanda inceleme yapacaksınız. O talebin yasal olup olmamasına göre de gereğini yapacaksınız.
Evet.
Mekanizma budur.
Evet, bu.
Uzmanlarınızla, mühendislerinizle bu çalışmayı yapacaksınız. Ama sizin başbakanlık olarak zaten o denetlemeyi yapacak uzmanınız
yok. Evet, anlıyorum.
Şimdi ne oluyor ondan sonra? Başbakanlıkta havuzlar oluşuyor. Fiili havuzlar oluşuyor. Bir ay içindeki, 1,5 ay içinde yerine getirilmesi gereken talep
uzuyor.
15 aya
evet.
Ulaşıyor. En büyük havuzlar orada oluşuyor.
Evet.
Ve ondan sonra da Soma faciaları yaşanıyor. Ondan sonra Ermenek faciaları yaşanıyor. Türkiye'nin bunları artık görmesi gerekiyor. Bunları sorgulaması gerekiyor. Bunları değerlendirmesi gerekiyor.
Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Bu son yaşam odalarıyla ilgili bazı sıkıntılar vardı. Şu anda yasal değerlemeler yapıldı galiba. Şimdi değil mi daha, bu konuyla ilgili?
Evet, işte çok önemli bir konuya gerçekten yerinde temas ettiniz. İşte daha dün evvel gün biliyorsunuz. Evet. O konuda nihayet orada o yaşam odalarının yapılması noktasında işverenlere sorumluluk getiren, zorunlu olarak sorumluluk getiren düzenleme parlamentodan çıktı.
Evet. Neden bu kadar gecikti? Yani Soma işte olayının üzerinden çok uzun bir süre geçti. Soma değil, daha evvelde birçok maden kazaları
bunlar
vardı.
Bunlar şimdiye kadar çoktan yapılmış olması gerekirdi.
Alelacele olması gerekiyordu.
Çoktan yapılmış olması gerekirdi. Nihayet yani çok gecikmiş de olsa, tabii ihtiraz kayıtla söylüyorum, bu tabii önemli bir gelişme.
Önemli.
Çok önemli. Hayati bir gelişme. Tabii. Önemli bir gelişme. Ama tabii bu süreçleri çok iyi okumak, görmek gerekiyor. Bunları tabii sorgulamamız gerekiyor, bunları anlatmamız gerekiyor. Bütün bunların dışında geldiğimiz noktada Türkiye artık şunu görmemiz gerekiyor. Giderek gerçekten toplumsal barışını kaybetme noktasına gelmiş durumda. Bugün anayasal kurumlarımız işlevini yapamaz halde. Bakın, başbakanlık örtülü ödeneği. Yıllardır bunu konuşuruz. Yıllardır bunu anlatırız. Türkiye'nin o günlük polemikler üzerine yapılan siyaset gündemi içinde maalesef o temel sorunlarını konuşamıyoruz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı 15 Ağustos'tan itibaren artık başbakanlık görevi sona erdi. Evet. Ama biliyoruz ki örtülü ödeneğin başında yine Maksut Serim var. Başbakanlık örtülü ödeneğinin başındaki Maksut Serim halen görevini sürdürüyor. Yani örtülü ödenek aslında fiilen gene Sayın Cumhurbaşkanı'nın yönetiminde, kontrolünde.
Peki şimdi Cumhurbaşkanı'na ayrıca bir örtülü ödenek tahsis edildi değil mi? Son yapılan
gelişmeyle. Şimdi son yapılan düzenlemeyle Cumhurbaşkanı'na da o örtülü ödeneğin belirli bir bölümünden yararlanma imkanı getirildi.
Sizin buna yönelik eleştirileriniz var.
Şimdi şöyle, hem buna yönelik hem de 15 Ağustos'tan sonra yine örtülü ödeneğin fiilen Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kullanılmasına da ayrıca tabii itirazlarımız var. Şiddetle itiraz ediyoruz.
Peki bu konuda biraz muhalefet edebilir miyim?
Tabii.
O da şu, Cumhurbaşkanımız bir savaş durumu olduğunda bizim başkomutan olarak göreceğimiz kişi, yani bu şekilde, anayasamız bu şekilde. Dolayısıyla da ülkenin en kritik dönemlerinde bile en önemli konuları emanet ettiğimiz kişinin neden kendine ait bir örtülü ödeneği olmasın? Yani daha doğrusu örtülü ödenekten neden faydalanamazsın?
Şimdi şöyle efendim, başbakanın tabii parlamenter sistemle yönetiliyoruz.
Evet.
Yani orada biliyorsunuz anayasal ve siyasi sorumluluk hükümetindir. Mevcut parlamenter sisteme göre. Cumhurbaşkanının bu anlamda anayasal anlamda Türkiye siyaseten sorumluluğu yoktur. Cumhurbaşkanının tabii anayasanın 104. maddesinde sayılan yetkileri var.
Evet.
O yetkilerini elbette Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı makamı onları kullanır. O yetkilerini kullanmaktan dolayı da ayrıca bir sorumluluğu yoktur. Yani o Cumhurbaşkanlığı makamına bir anlamda duyulan saygıdır o. Duyulan güvendir. Cumhurbaşkanı bütün o kurumların, siyasi partilerin üstündedir.
Evet.
Devletin başıdır. Tarafsızdır. Siyaseten tarafsızdır.
Evet. Peki sırf bu sembolik değeri sebebiyle bile böyle bir şeyi hak etmiyor mu?
Şimdi şöyle tabii orada o zaman şunu tabii tartışmak gerekiyor. Yani bunlar konuşulabilir tabii.
Evet.
Yani o sistemin parlamenter sistem mi? Efendim yarı başkanlık mı?
Hayır, başkanlık tabii ki parlamenter mı? Sistem çerçevesinde tabii, söylüyorum.
Yani parlamenter sistemse o zaman nedir? Anayasal sorumluluk hükümetlerindir. Ha, Cumhurbaşkanı'nın da tabii nedir? Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Cumhurbaşkanı'nın icraî yetkileri yoktur. Cumhurbaşkanı'nın anayasanın 104. maddesinde sayılan o yetkilerinin dışında ayrıca icraî anlamda yetkisi yoktur. İcraî anlamdaki sorumluluk, görev, yetki ve sorumluluk hükümetlere aittir. Şimdi bu anlamda biz kalkıp ayrıca Cumhurbaşkanı makamına da görev, yetki ve sorumluluk anlamında bir yetki verirsek takdir edersiniz ki orada çift başlı bir yönetim doğar. Bu da demokrasiyle bağdaşmaz.
Evet.
Orada da ayrı bir kaosa yol açmış olursunuz. Ayrı sorunlara yol açmış olursunuz. O sebeple anayasa bunu son derece açık bir şekilde düzenlemiş. Cumhurbaşkanı'nın aslında anayasanın 104. maddesinde tahdidi olarak sayılan, tadadi olarak sayılan o yetkileri dışında yetkisi yoktur. Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Cumhurbaşkanı herhangi bir siyasi partinin genel başkanı gibi davranamaz.
Evet, tarafsız olmak zorundadır.
Tarafsızdır. Cumhurun başkanıdır. Hepimizin başkanıdır. Herkesin başkanıdır.
Evet.
Sadece bir siyasi parti mensuplarının başkanı değildir. Adı üstünde Cumhurun başkanı.
Evet.
O duygu ne kadar önemlidir takdir edersiniz. Cumhurun başkanı olmak duygusu ne kadar önemlidir.
Yani parti olarak talebiniz Cumhurbaşkanlığı makamının tüm kesimlere eşit uzaklıkta
elbette
olması.
Şimdi bakın, şimdi böyle bir tablonun devamında ne oluyor? Orada giderek sistemin tıkanmaya gittiğini görüyorsunuz. Anayasal sistemin giderek tıkandığını görüyorsunuz. Ve bakın, Türkiye böyle bir tabloda da her türlü denetimin, artık yasal ve anayasal denetimin yapılamaz hale geldiği bir ülke haline geliyor. Demokrasilerin esası şudur biliyorsunuz. Demokrasiler anayasal sistem içinde hükümetlerin de, efendim bakanların da, yöneticilerin de hesap verdikleri rejimdir. Demokrasilerin dikta rejimlerinden farkı budur. Demokrasilerde yönetim mevkiinde olanlar, sorumlu mevkiinde olanlar anayasal yetki, görev ve sorumluluk içinde hesap verirler. Bu mekanizmayı yok ediyoruz. Bakın, Türkiye'de giderek o yapının tümüyle artık yok edildiğini görüyoruz. Tümüyle Türkiye'de o denetim mekanizmalarının işlemez hale geldiğini görüyoruz. Türkiye'de gerçekten bu anlamda kaygı verici bir süreci yaşıyoruz. Denetlenemeyen, hem idari anlamda, hem adli anlamda, hem yasama anlamında denetlenemeyen bir yapının oluştuğunu görüyoruz. Ve Türkiye giderek tüm bireyleriyle birbiriyle ihtilaflı hale gelen bir ülke haline geliyor, bir toplum haline geliyor.
Bu arada yasamanın yasama kurumlarının diyeyim denetlenebilmesi, daha doğrusu denetlenebilirliğinin arttırılması çok önemli bir konu. Bundan biraz bahsedebilir miyiz? Yani
biraz bugün, daha somutlaştırır mısınız?
Evet, şunu anlatmaya çalışıyorum. Hakim ve savcıların daha denetlenebilir olması gerektiğini düşünüyoruz. Ama denetimden kasıt gidip de Soma olayındaki gibi mühendislerin denetim yapmaları değil, ama aldıkları kararlar konusunda tabii ki korumalarının olması, korunulur olması, aldığı kararlar konusunda özgür davranılmalarını tenzih ederim, ama kanuna, hukuka aykırı tavır gösterenlerin de vatandaşlar gibi yargılanmaları gerektiğini düşünüyoruz. Bu konudaki fikrinizi alabilir miyim?
Şimdi tabii şöyle bakın. Tabii demokrasilerde hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü olamaz.
Yok,
olmamalıdır.
Evet.
Olmamalıdır. Suç işleyen herkesin mutlaka yargılanması gerekir. Tabii orada zorunlu olarak bizler sade yurttaşlar olarak bizlerin sorumluluğuyla bir söz gelişi bir Yargıtay Başkanı'nın,
evet,
bir yargıcın sorumluluğu arasında, görev, yetki, sorumluluğu arasında farkın olması da doğaldır. Bir yargıç görev yaparken O tabii sizinle, benimle ilgili, vatandaşla ilgili yerine göre idam kararı verebilir. Yerine göre müsaadele kararı verebilir. Bunun çok ağır sonuçları olur. Ve onunla bağlantılı olarak da o yargıcın kendini güvende hissetmesi gerekir.
Evet.
Bütün bu boyutları değerlendirmek gerekir. Tabii bunların sistemleri bellidir aslında. Bu mekanizma bellidir. O yargıçların da yine denetimlerinin o sistem içinde, o mekanizma içinde ayrıca yapılması gerekir tabii.
Şöyle bir
bunun
mahsur oluyor.
Bunun evrensel ölçüleri bellidir. Vardır bunun evrensel ölçüleri. Ama tabii nedir? Siz onu da kalkıp doğrudan siyasete bağımlı hale getirirseniz, bugün Türkiye'de bu yapılmak isteniyor.
Evet.
isteniyor. Bir türlü o ölçüyü kuramadık. Tabii o yargı mekanizmasının kendi başına her türlü siyasi denetimin dışında kalarak kendi başına keyfi sorumsuz bir yapıya dönüşmesi de kabul edilemez.
Evet.
Onun elbette parlamentonun demokratik meşruiyeti içinde denetlenmesi gerekir.
Evet.
Ama orada da siyasi iktidara tabi olmadan.
Ama bunun dışında da sorunlar var. Sadece siyasi iktidarın yani aynı doğrultuya sahip, aynı fikre sahip olan kişiler tarafından denetlenmesini kastetmiyorum. Farklı fikre sahip olan kişiler de neticede mesela bir hakim, bir Yargıtay hakiminin denetimi şikayette bulunduğunuzda aynı binanın içindeki 20-30 yıllık dostları tarafından yapılıyor. Siz onunla ilgili bir şikayette bulunduğunuzda bu şikayetin doğru olup olmadığına farklı bir birim değil de kendisiyle dirsek teması içinde olmayan insanlar değil de böyle artık aile gibi olmuş olan kişiler şimdi, karar veriyorlar. Biz bunu hatalı buluyoruz.
Şimdi onu hemen tabii şu dediğinize şu anlamda katılırım. Şimdi tabii nedir? O yargı mekanizması içindeki ihbar, şikayet gibi o mekanizmalar tabii orada o yargının bağımsızlığını, tarafsızlığını ihlal etmeyecek ölçüler, mekanizmalar içinde bunların yapılması gerekir.
Bu da bağımsız bir birim tarafından tabii, yapılması gerektiğini düşünüyorum.
Bu nedir? Bu nedir? Bu gene yargı mekanizması içinde olur.
Bunu evet.
Bunu kalkıp bir siyasi mekanizmaya, idari mekanizmaya havale etmek.
Tamam.
Bu çok daha ağır sonuçlar yaratır.
Evet, ama kastım o değildi.
Tabii.
Evet.
Sizinle de onu açmaya çalışıyorum. Yani bunu elbette gene yargı mekanizması içinde ama o hiyerarşik yapının dışında kalan.
Tamam, evet.
Hiyerarşik yapının dışında kalan bir yap. Bunun ölçüleri var. Bunun elbette bunların yani bu Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bu yargının bağımsızlığı dediğimiz, yargının bağımsızlığıyla beraber yargının tarafsızlığı da son derece önemli.
Ya da çeşitli
bunlar birbirini tamamlayacak o çoğulcu yapıyı bunu oluşturmak mümkün. Bunların yani evrensel ölçüleri var. Bu noktada Amerika'yı yeniden keşfetmeye de gerek yok. Yeter ki yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda biz siyasetçiler samimi ve dürüst olalım. Ama ne yapıyoruz biz? Doğrudan kendimize bağımlı yargı yaratmaya çalışıyoruz. O zaman da olmuyor tabii. O zaman da konjonktürel olarak bir yargı mekanizması oluşuyor. O zaman da emir ve talimatla hiyerarşik olarak görev yapan bir yargı mekanizması oluşuyor. Ve bu da kamu vicdanını tabii yaralıyor. Rahatsız ediyor.
Evet, bu bir sorun. Benim dediğim de ikinci bir sorun. Şöyle bir çözüm olabilir mi? Mesela devletin çok çeşitli kurumlarına bağlı çalışan hukukçular var. Hakimler var, tetkik hakimleri var. Neticede tüm bunlardan karma bir topluluk oluşup, bir kurul oluşturup, yine hukuktan anlayan, işte hakimlik yapmış kişilerden karma bir topluluk oluşturup, üst düzey işte hukukçuların yaptığı hukuksuzlukların bunlar tarafından denetlenmesi sağlanabilir mi? Yani demek istediğim Yargıtay içindekilerin Yargıtay içinde denetlenmesi ya da işte adliye içindekilerin adliye içinde denetlenmesi değil de bu
şimdi
tarzda bir şey yapılabilir
tabii,
mi?
Yani şu tabii, yani bunlar takdir edersiniz ki çok teknik boyutları olan konular, mekanizmalar.
Ama bir türlü de içinden çıkamıyoruz
tabii,
10 yıllardır.
Nedir? Yani o yapıyı, o denetim bir nedir? O yargıtayın kendi bünyesindeki bir iç denetimi vardır. Bir de hakimler, savcılar, yüksek kurul dediğimiz bir yapı vardır.
Evet.
O şu anda mesela tabii nedir? Bu biliyorsunuz 12 Eylül 2010 anayasa referandumunda en önemli düzenlemelerden birisi hakimler, savcılar, yüksek kurulu yapılanmasına yönelik düzenlemeydi.
Evet.
Ama orada da ne oldu? İşte 2 yıl geçti, 3 yıl geçti. Bu kez siyasi iktidar o getirdiği düzenlemeyle bağdaşmayan yeni bir düzenlemeyi getirdi biliyorsunuz.
Evet.
Yani bütün mesele şu. Bütün mesele bence şu. Yani demokratikleşme konusunda bağımsız ve tarafsız yargı konusunda samimi olup olmamak meselesi.
Evet. Bir eleştirim olacak yalnız. O da şu. Hangi parti gelirse gelsin zaten kendi ideolojisi doğrultusunda olan kadroları meydana getiriyor. Bu sadece AK Parti'ye getirdiğimiz bir eleştiri değil. Daha evvel DSP hükümeti oluyor, DYP hükümeti oluyor, ANAP hükümeti oluyor. Aynı şey bütün Cumhuriyet tarihi boyunca yaşanıyor.
Şimdi, tabii yani biz tabii şunu demin konuşmamın bir bölümünde ifade ettim. Tabii daha demokrasiyi biz inşa edemeyiz.
Evet, sorun o.
Sorun o
evet,
tabii.
Sorun o.
Yani hukuk devleti yapılanmasını,
evet.
Hukuk devleti yapılanmasını ve bağlı olarak demokrasinin o kurumsallaşmasını bunu daha başaramadık.
Başaramadık.
Bu gerçeği görmemiz gerekiyor.
Bu da herhangi bir partiyle ilgili olan bir şey
yani,
değil.
Yani bu tabii elbette geçmişte de bu yanlışlar oldu.
Çok oldu.
Değişik boyutlarıyla evet. Oldu. Ama yani gerçekten bunu siyasi bir yaklaşımla söylemiyorum. Hiçbir dönemde böyle bir tahribat olmadı. Bakın 80 ihtilalinden söz ediyorum. Ben 80 ihtilalinde 12-13 yıl aktif olarak avukatlık yaptım. Çok önemli davaları takip ettim. Ve emin olunuz.
Sıkı yönetim mahkemelerinde değil
evet,
mi?
Evet, sağcısı da solcusu da gidiyordu arkadaşlarımız. Biz derdimizi anlatıyorduk. Dinliyordu insanlar. Adalet dört dörtlük tecelli etmiyordu, kabul. Ama bir şekilde tatmin oluyorduk. Şimdi o mahkemeleri arıyoruz. Emin olun arıyoruz.
İnşallah bu daha kadar, iyisi.
Bu ne kadar oluşur. Dramatik bir tablodur.
Evet.
İşte uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. 2007-2008'lerden bu yana yaşadıklarımız yani insanlar 4 yıl 5 yıl tutuklu kaldılar.
Evet.
Ve bir anda tahliye oldular. Değişen siyasi konjonktüre bağlı olarak. Bu ne kadar yanlış bir şeydir. Biliyoruz ki orada Sayın Cumhurbaşkanı, dönemin başbakanı çıktı ne dedi? Ben bu davaların savcısıyım dedi.
Evet.
Bu olmaz.
Evet.
Bu doğru değil.
Evet.
Bu doğru değil.
O dönemde bilgi sahibi olduğunu ortaya koyup daha sonraki tabii. Dönemde de haberim bakın, yoktu dedi.
Bakın evet. Şunu ifade ettim. Demin zannediyorum temas ettim. Orada bakın Atatürk Havalimanı'nda Sayın Başbakan İstanbul'a her hafta sonu gittiğinde kendisine Silivri soruşturmalarıyla ilgili rapor verilirdi. Bugün işte cemaatle kanlı bıçaklı olan kadrolar tarafından raporlar verilirdi ve Sayın Başbakan da o raporlar üzerine olumlu ya da olumsuz görüşünü ifade ederdi. Bugün işte o biraz evvel sözünü ettiğimiz kitapta bunların belgelerini dile getiriyoruz. Bu ne kadar yanlış bir şeydir. Bu kabul edilemez bir şey. Ve bakın orada Türkiye bu anlamda orada devlet içindeki çetelerle çeteleşmeyle mücadele konusunda tarihi bir fırsatı kaçırmıştır maalesef. Orada tekrar ifade ediyorum işte 1000 kişi 2000 kişi yargılandı. Orada hakikaten o devlet içindeki çeteleşmeyi yapan 50-100-200 kişilik kadro vardı. Ama o hukuksuz yapılanma sebebiyledir ki hukuksuz yargılanma sebebiyledir ki onlar da tahliye oldular şimdi.
İşte biz de evet aynı hatadan bahsediyoruz.
Evet.
Yargılananları tenzih ederim. Kim suçludur, kim suçsuzdur bilemem ama Türkiye'de dediğiniz gibi devlet içinde çok ciddi çeteleşmeler vardı. Ve özellikle Güneydoğu'da olmak üzere Türkiye'nin çeşitli yerlerinde halka zulümler yaptılar. Ve bu kişiler dediğiniz gibi politik sebeplerle işledikleri suçları karşılığını almadılar.
Tabii yani. Evet. Bu tabii bu Türkiye bunun sonuçlarını, bunun tahribatını önümüzdeki dönemde başka boyutlar ile yaşayacak.
Evet, evet. Allah korusun. Doğru tabii, söylüyorsunuz. Tabii. Efendim, yani bu... şeyimiz, süremiz çok fazla değil. Onun için yine önemli bir konuya tabii, değinmek buyurun, istiyorum. Buyurun, son buyurun. Zamanlarda Türkiye'de ciddi bir rejim değişikliğinden bahsediliyor. Rejim değişikliği olması gerektiğinden bahsediliyor. O da başkanlık sistemi. Türkiye parlamenter sistemle yönetilen bir ülke. Tabii ki parlamenter sistemdeki bazı eksiklikler biz farkındayız. Fakat bunların da anayasal değişiklikle giderilebileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla da başkanlık sisteminin Türkiye için şu anda riskli olduğunu düşünüyoruz. Ülkenin birliği bütünlüğünü bozabileceğini düşünüyoruz. Güneydoğu'da çok vahim neticeler oluşturabileceğini düşünüyoruz. Ben neticede AK Parti mensuplarının Sayın Tayyip Erdoğan'a olan sevgilerinden dolayı da bir nebze böyle bir değişikliği isteyebileceklerine düşünüyorum. Belli ölçülerde kendileri açısından makul de görüyorum. Fakat bu yine de bunun risklerini, bu rejimin risklerini bertaraf etmiyor. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyim?
Şimdi bakın, demokrasilerde parlamenter sistem, başkanlık sistemi, yarı başkanlık, çağdaş demokrasilerde bu rejimlerden hangisi olursa olsun esas olan temel ölçü şudur. Kuvvetler ayrılığı dediğimiz mekanizma.
Evet.
Yani yargının bağımsız olması. Yasamanın ayrı bir organ tabii.
Evet.
Yürütmenin yasamanın kontrolünde olması. Bu temel mekanizma son derece esastır, belirleyicidir. Şimdi Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarında şöyle bir safahat yaşandı. Onu paylaşmak isterim. Şöyle bir süreç yaşandı. Orada aslında Adalet ve Kalkınma Partisi o Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarında şöyle bir yaklaşımın içindeydi. Nasıl olsa Cumhuriyet Halk Partisi bu Anayasa Uzlaşma, çünkü bizim bünyemizde de, kendi bünyemizde de, çok açık söylüyorum, bunu bir öz eleştiri olarak da kabul edebilirsiniz. Bizim bünyemizde de bu Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarına katılmamızı istemeyen ciddi bir grup vardı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendisine göre gerekçeleri vardı. Ama onlar da katılmak kararı verdiler. O sebepledir ki Adalet ve Kalkınma Partisi bu Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarının uzun süreli olmayacağı kanısı içindeydi. Ama biz o masaya oturduk. O masada görev yapan 3 kişiden birisi olarak partim adına o safahatı birebir yaşayan, takip eden bir kişi konumunda, bir milletvekili konumunda olmam sebebiyle süreci kısaca özetlemek istiyorum.
Buyurun.
Orada başlangıçtan itibaren Adalet ve Kalkınma Partisi hiçbir zaman başlangıçta başkanlık sistemini telaffuz etmedi. Buyurun gelin parlamenter sistem dedi.
Evet.
Tamam dedik biz de.
Sonra ne girdik. Oldu da birdenbire başkanlık sistemi ortaya
tabii,
çıktı?
Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi nasıl olsa Cumhuriyet Halk Partisi bu süreci sürdürmez. Belli bir noktada tıkanır. Nasıl olsa BDP ile, o zaman için BDP ile MHP aynı masada birbirine tahammül edemez. 2 ay sonra, 3 ay sonra, 4 ay sonra bu masa dağılır. Ben de çıkar derim ki Adalet ve Kalkınma Partisi olarak, bakın ben ne kadar iyi niyetliyim. 320-330 milletvekilim olmasına rağmen, 30 milletvekili olan, 50 milletvekili olan, 130 milletvekili olan muhalefet partileriyle eşit temsili kabul ediyorum. Çünkü 4 grupta biliyorsunuz orada 3'er kişiyle temsil edildik. Benim bu olağanüstü iyi niyetime rağmen muhalefet partilerinin yaptığını görüyorsunuz. Diyecekti. Masa dağılmış olacaktı. Ve ondan sonra ne olacaktı? Kendi başkanlık taslağını getirme noktasında haklılık kazanmış olacaktı. Meşruiyet kazanmış olacaktı. Vatandaş da kamuoyu da haklı olarak diyecekti ki ya bakın iktidar ne kadar iyi niyetli ama bütün sorun muhalefet partilerinden kaynaklanıyor. Bakın eşit temsili kabul ettiği halde uzlaşmaya yanaşmıyorlar deyip orada emin olunuz eğer o düşündükleri uygulamaya geçmiş olsaydı, yani 3 muhalefet partisinden birisi, ikisi çekilmiş olsaydı 2 ay sonra, 3 ay sonra o aşamada o muazzam medya gücüyle orada bu mesaj verilecekti ve o psikolojiyle, o toplum psikolojisiyle de başkanlık sistemi önerisi getirilecekti. Ama ne oldu? Orada o Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmaları demokrasi tarihimiz açısından çok önemli çalışmalardır. 6 ay boyunca toplumun her kesiminden görüşler, öneriler aldık.
Evet, biliyorum. Sivil toplum kuruluşlarından, evet, vatandaşlardan.
Evet, uzman kuruluşlardan. Türkiye'nin 13 bölgesini dolaştık. 1000 kişinin, 1200 kişinin, 1500 kişinin katıldığı toplantılar yapıldı. Bu anayasa yapımı konusunda pek de örneği görülmüş bir çalışma değildi. Ama gerçekten kayda değer, takdire değer bir çalışmaydı. Ve giderek toplumda bir uzlaşma anlayışının egemen olduğunu görüyorsunuz.
Evet.
Ve enteresandır. Bakın bugün tekrar ifade ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, BDP. Parlamenter sistem konusunda çok ciddi bir mutabakat sağladık biz. Çok önemli düzenlemeler getirdik. Parlamenter sistemin o hantal yapısını yok eden, çünkü parlamenter sistemin de sorunları var.
Var.
O denetim mekanizmaları çalışmıyor.
Evet. Ama bunları neticede gidermek mümkün, anayasal değişiklik.
Evet. Bunu getiren çok somut öneriler ortaya çıktı. Parlamenter sistemin o hantallığını yok eden, o denetim mekanizmasının icrai hale dönüşmesini sağlayan o yeşil dediğimiz mutabakat maddeleri ortaya çıktı. Ve bu Adalet ve Kalkınma Partisi'ni rahatsız etti. Ya baktılar ki ortaya bir taslak çıkıyor. Uzlaşmaya dayalı bir taslak çıkıyor. Ve belli bir aşamadan sonra anayasa noktasında kendi başkanlık sistemi taslağını dayatmaya başladı siyasi iktidar.
Şimdi iki konuyu ön plana çıkarıyorlar. Buyurun.
Dedik ki, yani bakın arkadaşlar, oradaki uzlaşma komisyonundaki Sayın Mehmet Ali Şahin, Sayın Ahmet İmaya ve Sayın Mustafa hocamıza, bakın bir uzlaşma sağlıyoruz. Siz hakikaten uzlaşmada samimiyseniz buyurun gelin, parlamenter sistem konusundaki siz de eleştirilerinizi yapın, önerilerinizi yapın. Bu sistemi daha mükemmel hale getirelim. Ama hayır, ne oldu? Belli bir aşamadan sonra orada meclis başkanı üzerinden, meclis başkanının aslında o komisyonu feshetme yetkisi yoktu. O 15 maddelik protokole göre. Ama tamamen meclis başkanı üzerinden o süreç adeta sabote edildi. Ve o çalışma sonlandırılmadı. 2 yılı bulan o çalışma sonlandırılmadı. Ama her şeye rağmen orada o 2 yıllık çalışma bence anayasa yapımı konusunda bizim için çok ciddi bir kazanımdır.
Evet.
Çok ciddi bir müktesebattır. O duruyor orada. Orada on binlerce sayfaya ulaşan öneriler, çalışmalar bizim anayasa yapımımız için önemli bir döküman olarak kayıtlarımıza intikal etmiştir.
İki noktayı ön plana çıkarmaya çalışıyorlar. Bir tanesi işte kanunların hazırlanmasında, çıkartılmasında, meclisten geçirilmesinde işte yeterince hızlı değiliz diyorlar. Halbuki benim bildiğim kadarıyla birkaç saat içinde, birkaç gün içinde kanunlar bayağı hızlı bir şekilde çıkartılabiliyor.
Tabii, tabii.
İkincisi de hükümetin ekonomi kurmayları şunu söylüyor, ekonomik şahlanma için başkanlık sistemi gereklidir diyorlar. Biz bunun da doğru olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü dünya çapında başkanlık sistemiyle yönetilen ama ekonomik olarak çok darboğazın içinde olan pek çok ülke var. Dolayısıyla ekonomik gelişim için de başkanlık sistemi gerekli değil. Çünkü zaten 12 yıllık AK Parti iktidarı döneminde bayağı ciddi ekonomik gelişmeler kaydedildi. Dolayısıyla da biz
Ben orada çok özür dilerim. Orada bir ihtiraz kayıt koyuyorum. Ekonomik gelişmeler noktasında da buyurun siz.
Evet.
Onu
şunu demek istiyorum.
Tabii.
Yani ekonomik olarak 12 yıl boyunca her yıl daha da tepetaklak olduk. Dolayısıyla da bunu ancak başkanlık sistemi giderebilir mantığında değiliz biz. Bunu kabul etmiyoruz. Mesela Amerika çok sık olarak tarihinde defalarca ekonomik kriz yaşadı başkanlık sisteminin işleyişi dolayısıyla. Hem Clinton döneminde hem Obama döneminde.
Yani başkanlık sistemi, gene evrensel ölçülerde söylüyorum, işleyen tek örnek de Amerika'dır.
Ama orada da onu
orada
anlatmaya
bile,
çalışıyorum.
Orada bile ne sorunlar
evet,
yaşanıyor.
Evet, 45 tabii, gün tabii, boyunca tabii. Devlet
bütçesini yapamaz hale geldi.
45 tabii. gün Türkiye'de tabii. memurların maaşlarının tabii. ödenemediğini düşünün. Bizim dar gelirli bir sürü memur kardeşimiz var. 45 gün boyunca maaşlarını alamadıklarını düşünün ve bu ailelerin bir kısmında hastalar olduğunu düşünün, tedavi paralarını ödeyemediklerini düşünün. O zaman başkanlık sistemini bu yönde tasvip edebilmeye imkan var mı?
Şimdi bakın tabii açıklama getirmesi gerekiyor Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiminin. Konuşmamın bir bölümünde temas etmiştim. Cumhuriyet tarihimizde hiçbir siyasi iktidara nasip olmayan bir çoğunlukla Türkiye yönetiliyor.
Evet.
Sivil toplumuyla, medya gücüyle, meslek örgütleriyle gerçekten muazzam bir güç.
Güzel de hizmetleri oldu. Fedakarane tutumları da oldu. Haklarını yemeyelim.
Ben orada ihtiras kayıt koyuyorum. Gene tamam. Tabii gene yani şöyle söz gelişi elbette doğruya doğru.
Hataları yani, olmasına rağmen.
Şimdi bakın evet. bir ulaşım konusunda efendim belli bazı konularda gerçekten ciddi atılımlar yapıldı.
Hizmetleri oldu.
Evet elbette. Ama yani Türkiye bugün toplumsal barış anlamında, demokrasi anlamında, kendi kaynaklarının kullanılması anlamında çok temel sorunlarla, köklü sorunlarla karşı karşıya. Bakın vatandaşın kart borcu 6 milyar seviyesinde 2001 yılında. Bugün 300 milyara ulaşmış durumda. Yani kendimi de katarak söylüyorum. İnanıyorum ki buradaki arkadaşlarımızın da önemli bölümü, toplumun önemli bölümü 3 yıl, 5 yıl borçlanarak ayakta duruyoruz. Ve bunu da ekonomik gelişme olarak sunuyoruz. 7,5 milyon ceza dosyası var bugün. 7,5 milyon ceza dosyası ne demektir biliyor musunuz? 30 milyonun birbiriyle ihtilaflı olması demektir.
Evet.
Asgariden. Toplumdaki huzursuzluğa bakar mısınız? Böyle bir tabloyla Türkiye karşı karşıya. Bütün bunların devamında da geliyorsunuz. Bu sürecin çözümü noktasında başkanlık sistemini sanki efendim bir mucize gibi topluma sunmaya çalışıyorsunuz. Sen iktidar olarak 12 yıl boyunca hangi konuda düzenleme yapmak istedin de elini kolunu bağlayan birileri vardı? Senin her türlü çoğunluğun vardı.
Bu konuda hemfikiriz. Gerçekten hızlı kararlar alındı.
Evet. 24 saatte MİT mevzuatını değiştiriyorsun sen. 24 saatte istediğin yasal değişikliği yapıyorsun. O çoğunluğun var senin. Ama buna rağmen Türkiye bugün yönetilemez hale geliyorsa o zaman oturup kendini sorgulaman gerekiyor. Bakın bir yıllık, iki yıllık bir iktidardan söz etmiyoruz. 13 yıllık bir iktidardan söz ediyoruz. Bu aslında bir siyasi iktidarın bir ülkenin temel sorunlarını çözmesi için ne kadar önemli bir süredir, ne kadar büyük bir imkandır bu. Ama bu imkan maalesef heba edildi. Geldik 13 yılın sonunda, 12 yılın sonunda vay efendim ben Türkiye'yi çok iyi yönetecektim de ama şu başkanlık sistemi olursa noktasına geliyorsunuz. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Sen hangi yetkiyi kullanmak istedin de senin elini kolunu bağlayan vardı. Bugün tekrar ifade ediyorum. Siyasi iktidar olarak siz her türlü yetkiye sahipsiniz. O gücünüz var. Ama buna rağmen Türkiye şu anda bakın anayasal kurumlarıyla yönetilemez halde ve toplumsal barışımız maalesef tehdit altında. Kuşatma altındayız bugün. Dış politikada geldiğimiz noktaya bakar mısınız? Hangi ülkeyle bizim sağlıklı bir ilişkimiz var?
Evet, o konuda sıkıntılar var, doğru.
Evet, evet. Ve gidiyoruz, kime sığınıyoruz? Kime sığınıyoruz? Suudi Arabistan ve Katar'a sığınıyoruz. Yeni bir uluslararası anlaşmayla oradaki çatışmalarda taraf hale geliyoruz.
Biz tabii Suudi Arabistan ve Katar'la ilişkiye karşı değiliz. Fakat biz Batı'yla da, Amerika'yla da, Avrupa'yla da, Rusya'yla da, Çin'le de her yerde iyi ilişkiler içinde olmak şimdi gerektiğini tabii, düşünüyoruz.
Elbette şimdi biz.
Yani hem Müslüman ülkelerle hem gayrimüslimlerle.
Biz Suudi Arabistan'la, Katar'la, Kuveyt'le ihtilaf haline gelelim dememiz söz
demiyoruz,
konusu değil.
Demiyoruz tabii ki.
Ama biz kalkıyoruz bakın Türkiye'nin bu anlamda. Bu sözü edilen ülkelerle kayıt dışı ilişkiler içinde olduğunu ifade etmek istiyorum. Bunu yakın zamanda bu maalesef ortaya çıkacak. Bu çok vahim bir tablo tabii. Bu çok kaygı verici bir tablodur. Ve Türkiye bugün giderek Avrupa Birliği mekanizmalarından kopan, bizim için Amerika, Avrupa değil hedef. Bizim için çağdaş uygarlık hedef.
Evet, evet.
Çağdaş uygarlık.
Onların da anlayışının ötesinde.
Evet, onların da anlayışının ötesinde.
Özgürlüklerin alabildiğini arttığı, aynen, demokrasinin aynen, arttığı, tabii, hukukla, sadece hukukla her şeyin çözülebildiği.
Hukukla denetlendiği. Hukukun dışında bir denetim mekanizmasının kabul edilmediği, iktidarların yapılanmasının kabul edilmediği.
Seçimle gelip seçimle gidildiği.
O şartların mutlaka korunması gerektiği bir düzeni oluşturmak istiyoruz. Demokrasilerde esas olan şudur. Elbette hiçbir şekilde bir antidemokratik eyleme girmeden, darbe teşebbüslerine tevessül etmeden demokrasi için de mücadele etmek gerekiyor. Bunun için de sandığın meşruiyetinin mutlaka korunması gerekiyor. Evet. Esas olan bu.
Biz Güneydoğu'da da bundan sandığın biraz endişeliyiz açıkçası.
Sandığın meşruiyetini, yani Güneydoğu'da o sorunları yaşıyoruz ama ben
köylerde,
daha öte bir şey söylüyorum. Türkiye genelindeki meşruiyetten söz ediyorum. Bugün önümüzdeki seçimlerde bu sorunları yaşayabiliriz. Bunu anlatıyoruz, bunu uyarıyoruz.
Efendim, süremizin sonuna geldik. Son sözlerinizi alabilir miyim?
Artık parlamenter sistemin yerine fiili olarak oluşmuş bir başkanlık sistemi var. Şimdi biraz evvel konuşmama da temas ettim. Başkanlık sistemi de pekala olabilir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak başkanlık sistemine karşıyız. Onu açık olarak ifade ediyorum. Ama nedir? Siz kuvvetler ayrılığı mekanizmasını, yani bağımsız yargı başta olmak üzere bunu korumak kaydıyla ve elbette o yürütme organının da anayasal denetimini sağlamak kaydıyla. Bunlar tartışılabilir. Siyaseten tartışılabilir. Yani tabu değildir bunlar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak parlamenter sistemin korunması, geliştirilmesi, güçlendirilmesi gereğini halen ifade ediyoruz. Ama madem ki demokrasi, elbette bunlar konuşulabilir. Anayasal zeminlerde, meşru zeminlerde konuşulabilir. Tabu değil. Bunlar konuşulabilir, konuşulmalıdır. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin getirmek istediği sistemde o kuvvetler ayrılığı mekanizmasını tümüyle yok eden, doğrudan yargıyı ve meclisi, yargının yapılanmasını, yüksek mahkemelerin yapılanmasını, meclisin fesini doğrudan başkana bağlayan bir sistem. Böyle bir sistem demokratik olabilir mi?
Evet. Ayrıca başkanlık sistemi, evet doğru. Bir de başkanlık sistemi kendi bünyesinde şunu kabul ediyor: valilere referandum yetkisi veriyor. Dolayısıyla da yarın öbür gün Güneydoğu'da birileri ortaya çıkıp biz ayrılmaya karar verdik, bunun için de referanduma gidiyoruz dediklerinde nasıl olacak bu? Yani biz ülkenin birliğinin bütünlüğünü nasıl sağlayacağız bu durumda?
Tabii yani,
biz bunu da çok riskli görüyoruz.
Yani bütün, yani işte o noktalarda da tabii ciddi sorunların olması kaçınılmazdır. Ama işte bunları tabii demokrasi zemini içinde bunları anlatmamız gerekiyor.
Gerekiyor.
Bu doğru. Halkımıza anlatmamız gerekiyor.
Çok doğru.
Israrla anlatmamız gerekiyor.
Çok doğru.
Bunun içinde sandığın meşruiyetine sahip çıkmamız gerekiyor. Sandığı korumamız gerekiyor. Bugün sandığa sahip çıkma noktasında meşru direnme hakkından söz ediyorum. Bakın. Meşru direnme hakkı, şiddete başvurmadan sandığa sahip çıkmaktan söz ediyorum.
Yasal Türkiye, çerçevede
evet,
tabii ki.
Sandığa sahip çıkmamız gerekiyor. Demokrasiye sahip çıkmamız gerekiyor. Türkiye'nin barışına sahip çıkmamız gerekiyor. Bu sebeple de Haziran seçimlerinin tarihi bir önemi var Türkiye için. Biz ne yapacağız Haziran seçimlerinde? Ya Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkacağız, Cumhuriyet'in kazanımlarını demokrasiyle güçlendireceğiz, yeniden inşa edeceğiz. Cumhuriyet'in kazanımları derken tekrar vurgulamak istiyorum izninizle. Laiklik başta olmak üzere. Türkiye'nin bütünlüğü, kadın hakları, kadın erkek eşitliği, hukuk devrimi, köy enstitüleri anlayışı, bunlar başta olmak üzere bunu yurttaşlık hukukuyla inşa etmek, eşit yurttaşlıkla inşa etmek, bunu gerçekleştirmek sorumluluğuyla karşı karşıyayız. Bunu başaramadığımız takdirde Türkiye'yi gerçekten bu kazanımlarımızın kaybolma noktasına gideceği bir süreç bekliyor.
Evet. Çok teşekkür ederiz efendim programımıza katıldığınız için. Bu arada her zaman seviyeli, nezaketli bir üslup kullanıyorsunuz. Hakaret tamiz hiçbir şeyde tevessül etmiyorsunuz.
Yani hakaret
bundan dolayı ayrıca
hakaret bence tabii yetersizliğin ifadesidir. Acizin ifadesidir. Bilgisizliğin ifadesidir. Kültürsüzlüğün ifadesidir.
Evet, tekrar tebrik ediyorum ama.
Teşekkür ediyorum. Ben hasbelkader tabii 3 dönemdir parlamentoda görev yapıyorum. Burada da bu 3 dönemin sonunda Türkiye şu anda nerede, nereye gidebilir, nereye gidiyor? Bunları bir kronoloji içinde 30 ana başlıkla ve hiçbir, hemen şunu söyleyeyim, bir profesyonel bir anlayışa sapmadan tamamen görev sorumluluğu içinde amatör bir duyguyla bunu bu kitabımda dile getirdim. İnanıyorum ki sizler bunları değerlendireceksiniz.
İnşallah.
Bu kitap üzerinden bizleri sorgulayın lütfen. Bizleri sorgulayın. Sizlerin bizi sorgulamanız gerekiyor. Demokrasinin gereği bu.
Gereği bu,
demokrasinin
evet.
Anlamı bu. Bu tabii sadece bizi değil, umarım iktidara mensup milletvekilleri de gelip sizin karşınızda, yani vatandaşın karşısında, kamuoyunun karşısında özgürce hesap verirler. Demokrasinin anlamı bu.
Evet.
Biz geleceğiz, size hesap vereceğiz. Ama bizimle beraber iktidar gelecek. Asıl hesap verecek olan iktidar. Siz bize daha çok iktidarı neden denetlemiyorsunuz diye hesap sormak durumundasınız. Bunu başarabildiğimiz takdirde demokrasi inşa ederiz.
Evet. Efendim, Başkent Birikimleri programının bu haftaki konuğu Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Avukat Atilla Kart'tı. Bir sonraki program görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.